Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon hattımızda olacak ve Alak suresinin 15 ve 19. ayetleri arasında Türkçe anlam ve açıklamalarını konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise sağlık haberleri köşemizde yayınımız sürecek. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızda olacak ve özellikle dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık konusunda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Kerkük'ün zindanına attılar beni. Kerkük'ün zindanına attılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Kattılar beni. Mazlumlar sürüsüne kattılar beni. Attılar beni. Bir yanım dağladılar ateşle annem. Bir yanım dağladılar ateşle annem. Ne dostum ne düşmanım. Yaktılar beni, yaktılar beni. Ne dostum ne düşmanım. Yaktılar beni, yaktılar beni. Türkmen obalarında yiten anneler, Türkmen obalarında yiten anneler. Ne yuvalar kalmış ne de haneler, ne de haneler. Ne yuvalar kalmış ne de haneler, ne de feryadım. Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadım. Elbette bir gün güler bize seneler, bize bize de seneler. Elbette bir gün güler bize seneler, bize seneler, bize de
hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve hadis ışığında köşemizde her cuma olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhaba. Selamünaleyküm Tezin Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Geçtiğimiz haftalarda Alak suresine başlamış ve bugün itibariyle aslında 15. ayete kadar gelmiştik. Surede okumanın öneminin vurgulandığından bahsettiniz. İnsanın neden yaratıldığına dikkat çektiniz. Kendi kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığını öğrendik ayetlerde ve bunun acı sonuçlarının anlatıldığını aktardınız bize. Değerli hocam, evet. Bugün itibariyle de suremizi sonlandıracağız inşallah 15 ve 19. ayetleri arasında. 19. ayette son ayetimiz. Neler anlatıldığına dikkat çekeceğiz. Değerli hocam, 15 ve 16. ayetlerde şöyle deniyor. Hayır hayır, eğer o bu davranışından vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. Değerli hocam, o dediği kimdir? Bunu muhakkak önceki ayetlerimizde açıkladınız ama isterseniz bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. Ve bu ayetlerde perçeminden tutmak kavramıyla ne anlatılmak isteniyor?
Çok teşekkür ederim Sezin Hanım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. Girişte gayet güzel bir şekilde özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin özetlediğiniz yerden sureyi tamamlamaya çalışayım inşallah.
Buyurun hocam.
Bahsettiğiniz taşkınlık eden, yani yaratıcıyı tanımamak, onu fark ettiği, anladığı, kavradığı halde buna rağmen ona karşı baş kaldırmak, bu boyutu çok önemli. Çünkü Kur'an'da insan potansiyeline güçlü şekilde dikkat çekilir. İnsan yaratıcısını keşfedecek, onu tanıyacak, onu bilecek, onu sezecek, anlayacak bir potansiyelde yaratılmıştır. Dolayısıyla çoğu insanın sandığı gibi hani bilmeden, öğrenmeden, farkına varmadan gibi değil de bilerek ve özellikle inkar edilir. O yüzden Allah Azze ve Celle adını onun kafir koymuş. Kafir ne demek? Bir şeyin üzerini, bildiği bir şeyin, gördüğü bir şeyin üzerini örten demek.
Evet.
Dolayısıyla da insan yaratıcısını tanıdığı halde başkaldırmaya, onu tanıdığı halde ona karşı diklenmeye yönelen bir tavır içerisine girdiğinde bu taşkınlıktan söz ediyoruz. Allah Azze ve Celle de sizin de özetlediğiniz gibi bu taşkınlığa insanın kendisini muktedir hissettiğinde, güçlü, kendisini kendisine yeter hissettiğinde kalkıştığını ve sadece kendisi kalkışmakla kalmadığını, aynı zamanda kalkıp bir de etrafta yaratıcısını tanımaya yönelen, yani doğru davranış geliştiren kimselere karşı düşmanlığa yöneldiğini, bu hani yaramaz çocuklar ödevini yapmaz, dersini çalışmaz, çalışan çocuklardan da rahatsız olur,
ya.
Onlara adalet, düşmanlık evet, sergiler, onun gibi bir davranış. Yani
evet,
ben kötüysem başkaları da iyi olmamalı kabilinden bir yaklaşım biçimi, bu bilinen bir davranış biçimi, tabii kötü. O yüzden önceki birlikteliğimizde okuduğumuz ayetlerde Rabbine saygı göstermek için namaza durmuş kimseye müdahale etmeye girişen, onu engellemeye çalışan, hem yaratıcısını kendisi göz ardı etmeye, ona hayatında yer açmamaya azmetmiş, hem de başkaları da kendi hayatlarında ona karşı doğru bir ilişki, barışık bir kalp kurmasın diye müdahalede bulunuyor. Bu son derece çetin bir karşı duruştan söz ediyoruz. Tam burada Allah Azze ve Celle dedi ki elem ya'lem bi ennallaha yara. Allah'ın gördüğünü bilmedi mi? Bu soru bizim Arapçada söylediğimiz şekliyle istifham sorusu değil. Yani cevabını arayan soru değil de azar sorusu diyoruz. Evet. Dolayısıyla Allah onun böyle yaptığını bildiği halde kalkıp hem kendisi yok sayıyor hem de başkalarının Rabbini tanımasına tahammül edemiyor. Evet. Müdahale etmeye kalkışıyor. Dolayısıyla burada altı tekrar çiziliyor ki o kişi bunu yaparken tam bir bilinçle yapıyor. Dolayısıyla müstekbir bir ruh ile karşı duruş sergiliyor. Yaratıcısını göz ardı etmek, onu tanımamak hususunda tam bir savaş hali bu aslında. O bakımdan sizin okuduğunuz ve bugün sonlandıracağımız ayetlerde Cenab-ı Hak dedi ki kella, o elbette ki Allah Azze ve Celle'yi biliyor. Bildiği halde bunları yapıyor. Le'in lem yentehi, eğer vazgeçmezse, buna bir son vermezse, dikkat edin Allah Azze ve Celle hala kulun yani bu denli taşkınlık yapmış, başkalarına da müdahaleye kalkışmış, tahammülsüz, bu düzeyde dorukları zorlamış olmasına rağmen Allah'ın rahmetini yine ara cümlede görüyoruz. Le'in lem yentehi, yani şayet vazgeçmezse, bu şu demek, vazgeçerse Allah Azze ve Celle onunla rahmetiyle dönmeye, onu tekrar kabul etmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Bu çok böyle dehşet verici bir şey. Çünkü ilahi rahmetin kullarını nasıl beklediğine, nasıl onları en uçtan bile yeter ki vazgeçsinler, saygı duymaya, Cenab-ı Hakk'ı tanımaya tekrar yönelsinler. Allah Azze ve Celle hani derler ya açık çek verir gibi. Bu şey suresinde diyor ki innellezine fetenul mu'minine vel mu'minati summe lem yetubu, müminlere işkenceler yapmışlar. Düşünün, demir taraklarla bedenlerini doğramışlar vesaire vesaire. Geçmiş ümmetlerde çok vahşice zulümler olmuş. Onları anlatı ayette Cenab-ı Hak summe lem yetubu, şayet tövbe etmezlerse. O yüzden müfessirlerimizden biri diyor ki yani bu düzeyde bir tahammülsüz, yaratıcısıyla çatışık, çevresindekilerle bu kadar tahammülsüz kimseler için bile Cenab-ı Hak henüz hükmü bildirmeden, ki henüz hükmü söylemedi, araya bunu yerleştirmiş. ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ, şayet tövbe etmezlerse, anlıyoruz ki tövbe ederlerse Cenab-ı Hak onlara tekrar rahmetiyle döner. Evet. Bu çok dikkat çekicidir ve ümit vericidir. Yani kim nerede, hangi uzak günahın içerisinde, taşkınlığın içerisinde olsa bile bunları düşünüp herhalde bunlardan daha beter değilim ya, illaki Allah Azze ve Celle beni de kabul edecektir diye ümitle dolması. Le in lem yentehi, eğer vazgeçmezse lenesfe'en bin nasıya, biz onu alnından yakalarız. Nesfe, bu yakalama manası da var ama kelimenin asıl manası karaltma demek. Bu güneşin üzerine, yani güneşin o rengarenk halinin üzerine bir gölge düştüğünde veya ışığı karaldığında ifadesini bulan bir kelime aynı zamanda bu. Buradan itibaren ilginçlikler başlıyor. Bu ilk inen Kur'an ayetlerinde dikkat çekicidir. Biz onu alnından yakalarız. Nasıya dediği böyle öne çıkan o köşevari bölümdür. Hatta sokak köşesine bile nasıya denilebiliyor. Hı hı. Biz onu alnından yakalarız dedikten sonra alnına Cenab-ı Hak belli vasıflar vermiş. Bu vasıflar daha dikkat çekici. Yani alın dediğiniz nedir ki? Alın, yani bizim bildiğimiz sessiz, sedasız bir bölüm vücudun. Ama Cenab-ı Hak tuttu onu nasiyeten kerribet, yalancı alın. Hatiyeten, hatalı olan alın. Dolayısıyla tuttu cürmü Cenab-ı Hak alına yükledi. Bu çok dikkat çekici. Evet. Yani vücudun ayak bölümü değil, kol bölümü değil, hatta kafanın kendisi de değil. Özellikle alın bölümüne Cenab-ı Hak kerribah, yalancı, hatiah ve hatalı ifadesini veriyor ki şimdi biz tabii...
Hocam hep kullanırız aslında değil mi? Alnı açık, yüzü pak deriz eğer bir kişi yalan söylemiyorsa, doğru ilgili, dürüst
evet,
insansa.
Yani oradan edindiğimiz bir algı ile insanı tarif ederiz ama Cürüm işlemek, ondan sonra suçu yüklenmek ve benzeri hani bir etkileşim tabii bugünkü ilimle başka bir şekilde aldı. Çünkü insan beyninin lobları içerisinde bu ön lob dedikleri frontal lob, yani tam insanın alnının arkasına kalan bölüm, aslında diğer loblara göre bizim kurgu yapan, plan kuran, ondan sonra
iletişimi sağlayan,
evet, karşı tarafla iletişimi sağlayan bildiğimiz, evet, çok temel insani davranışların merkezi olarak biliniyor. Bu bakımdan böyle insana dair mesela buradaki faaliyet çok amansız bir faaliyet. Düşünün, siz yalan üretiyorsunuz, gerçeği yok sayıyorsunuz, başkalarına müdahale ediyorsunuz. Yaratana karşı ve onun hayatında son derece karşı bir duruş sergilemek için savaş içerisindesiniz. Ve bunların neredeyse tamamını frontal lobda yapıyorsunuz bugünkü bilim ile öğrendiğimiz kadarıyla. Ve Cenab-ı Hak tam frontal lobun bulunduğu yeri bu isimlerle ve bu nitelemelerle ta o günden haber veriyor. Nafiyetin, kerribetin, hafiyetin, yalancı, hatalı olan o perçemini karaltırız veya yakaları terike anlamı da düşünebiliriz. Allah Azze ve Celle ta ilk inen bu sureden bize verdiği haberi, biz aradan bu kadar asırda zaman geçti, şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Sonra dedi ki Cenab-ı Hak, فَلْيَدْعُنَادِيَا Haydi o kendi taraftarlarını çağırsın. Çünkü rivayette geldiğine göre Ebu Cehil dedi ki, Hazreti Peygamber'i tehdit etti ve dedi ki bu vadide en çok taraftarı olan kişi benim.
Yani biz çok sana kalabalığız dedi, değil mi?
Çok kalabalığız, evet, dedi. Cenab-ı Hak da ona peki çağırsın öyleyse taraftarlarını, kendi kalabalığını. Sene de zebaniye. Biz de zebanileri çağıracağız dedi. Zebaniler kimler? Zebaniler cehennemdeki muhafız melekler. Oradaki Cenab-ı Hakk'ın emriyle iş ve işlemleri, ki orası bir cehennem dediğimiz azap yurdu, burada görevli bulunan melekleri Cenab-ı Hak çağıracağını ifade edip bu tehdit ile cehennem üzerinden karşı bir ifadede bulundu. Sana da özde ben ya. Tabii bir tarafın tehdidi yeryüzündeki sınırlı bir hayattaki kendisi gibi çaresiz insanlar üzerinden gelen bir tehdit. Cenab-ı Hakk'ın karşı tehdidi ise sonsuz bir gelecekte ve sonsuz bir azabın içerisindeki kalıcı bedenleriyle, varlıklarıyla getirdiği zebaniler üzerinden tehdit. Biz zebanileri ve diğer cehennem meleklerini Kur'an'ın diğer ayetlerinden de görüyoruz. Onlar Allah Azze ve Celle dedi ki mesela, her defasında cehenneme insanlar getirildiğinde o ilk geliş biliyorsunuz önemlidir. Hapishaneye ilk giriş sahneleri filmlerde çok yer eder. Çünkü o ilk giriş anı suçlunun cezasını çekeceği yere giriş sahnesi. Onlar ayette mesela zebaniler onlara diyorlar ki elem ye'tikum nezir. Yani siz dünyadayken uyarılmadınız mı? Size uyarıcılar gelmedi mi? Ve Cenab-ı Hak cehennemliklerin dilinden bize aktardı ki hep şöyle demişler. Kalu bela. Bu kalu belayı biliyoruz tabii biz. Bu elbette dediler. Ama bu bizim yaratılışımızdaki kalu bela değil de kötülerin cehennemi boyladıklarındaki kalu belası. Yani elbette dediler, bize uyarıcılar Rabbimiz gönderdi. Ama biz bu uyarıcıları dikkate almadık. O yüzden cehennem gelen uyarıya rağmen, Cenab-ı Hakk'ın kendisini olanca tanıtmasına rağmen özellikle inkar eden kimselerin yurdu oldu. Böylece zebaniler üzerinden bu dünyadan hakikati inkar eden kimseyi Cenab-ı Hak tehdit etti akıbetiyle. Bu tehditte bile yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetini sezebiliriz. Çünkü kötü gidişatına Allah Azze ve Celle bir tehditle dur demek istiyor. Yapma bunu. Cenab-ı Hakk'a karşı özellikle ve bilerek bunu yapma. Çağırdığı şey ne? Kapalı, anlamadığı, bilmediği bir şeyi kabullenmek mi? Hayır. Akledip gerçeği ve doğruyu değerlendirmek. O yüzden efelem tekunu ta'kilun, yoksa siz akletmiyor muydunuz? Hâzihi cehennemu. İşte size cehennem. Bizde akletmemekle cehennem arasında ilişki kurulur. Halbuki batıl dinlerde akletmenin kendisi suçtur. Yani aklediyorsanız, sorguluyorsanız, araştırıyorsanız o zaman cehennemlik olursunuz. Çünkü inanç akledilmeyen ve sadece kabul edilen, tabiri caizse kurcalanmayan bir şeydir. Evet. Yani bu ki hak dinde akletmeyenler cehennemle tehdit edilir. O yüzden ayette Cenab-ı Hak bu akletmeyen, bile bile hakkı reddeden kimseleri cehennem zebanileriyle tehdit etti. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Yoksa siz akletmiyor muydunuz? اَذِهِ cehennemu. İşte size cehennem. Size vaat edilen cehennem bu. Şimdi onları sene dört zebaniyet dedikten sonra Cenab-ı Hak o kişileri, tabi burada biz görüyoruz ne Ebu Cehil var ne başkaları var, ifadeler onlardan steril hale getirilmiş. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an'ın, Cenab-ı Hakk'ın kelamının bir tarihsel boyutu yok. Çünkü o tarihsellikten arındırılarak tamamen steril bir halde bize ve her zamana
sonsuz ve sınırsız, şablonlar evet,
haline getirilmiş.
Evet,
ve son ayette Cenab-ı Hak kella la tuti'hu, hayır onlara sen itaat etme. Yani böyle bir yol tutan bir kesim var. Onlar da tabii bu beynin ön lobunu kullanarak veya Kur'an ifadesiyle o yalancı, hatalı, hata üretebilen, yalan üretebilen, çünkü bu imkanı olmasa yapamaz. Hayvanlar bunu yapamıyor mesela. Yalan üretmek, kurgu yapmak, gerçeği olmayan bir şeyi ihdas etmek ve özellikle gerçekle bir savaş içerisine girmek. Bu onların yolu. Cenab-ı Hak sen onlara uyma dedi. Kella la tuti'hu. Onlara itaat etme. Peki sen ne yap? Vescud vaktarib. Sen Rabbine doğru bir yol tut. Secde et ve yakınlaş. Hazreti Peygamber dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi. Kulun Rabbine en yakın olduğu an
secdede bulunduğu andır.
Secde evet, ettiği bir andır. O yüzden tavsiye etti. فَاَكْفِرُ الدُّعَاءَ Siz duayı çokça yapın. Dolayısıyla ayette ve ayetin son kelimesidir bu Sezin Hanım.
Evet.
Vakterib, yakınlaş. Bu çok sıcak. Yaradan kudretin kuluna çağrısı. Orada yakınlaşma davetini ve özellikle secde üzerinden sezdiren ve hissettiren bir ifade var. Hayır, sen o uzaklaşmaya çalışan yaratıcısıyla ve kendi kalbiyle aynı zamanda çatışık yaşayan kimse gibi olma. Sen kendi kalbinle barışık ve kalbinden, çünkü kul Rabbine duyduğu sevgiyi kalbi üzerinden yaşar ki bunu en şiddetli şekilde müminler yaşadıkları için Cenab-ı Hak adına hayatı yaşamaya yönelirler. Ve buradaki en önemli temas noktaları günlük hayat içerisinde namazlardır. Ve namazlar üzerinden de Cenab-ı Hak ile kurulan bu direkt bağ. Ve o namaz içerisinde de en yakın olan an, secde anı. Kella la tuti'hu, hayır onlara itaat etme. Vescud, secde et ve yakınlaş. Demek ki kul her secde ettiğinde Rabbine yakınlaşır veya yakın olduğu, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle en ileri nokta secde anıdır. Biz bu surede hem en ileri taşkın kimseyi gördük ama onu biz kendi gücüne, kudretine, sağlığına, varlığına güvenen, ki bu güvenin yersiz olduğunu biliyoruz. Ne varlığı, ne sağlığı, ne malı mülkü kendisine kalıcı değil. Ama kalıcı olmayan bir varlıkla yaratıcısına baş kaldıran kimsenin dorukları zorladığı, dolayısıyla en uzağa savrulduğu anı gördük. Ve aynı surede yaratıcısını tanıdığı, kendi varlığını yaratıcısının bahşettiği bu hayatla bir nimet olarak gören ve ona karşı saygısını yaşamak hususunda bir yol arayan, bu sevgisini ona ifade edebilmek için bir yakınlık vesilesi arayan kimseye de Cenab-ı Hakk'ın nasıl namaz üzerinde bu mecrayı açtığını, dolayısıyla da en yakın anı da aynı surenin içerisinde görmüş olduk.
Evet, değerli hocam, bugün madem Alak suresini sonlandırdık, dilerseniz başından sonuna kadar, 1. ayetten 19. ayete kadar Alak suresi bize neyi öğütlüyor, neyi söylüyor? Şöyle kısaca bir özetleyelim, sonrasında da suremizi sonlandıralım.
Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi ayetin, Alak suresi tabii ilk sure olduğu için
evet,
bizim aslında başından sonuna her şeyimizi öğreten bir sure. Neredeyse bir özet var hepsi.
Evet.
Başlangıcı itibariyle kulun demin bahsettiğimiz insanın potansiyeline vurgu yapıyor. O da nedir? Etrafını okuyabilme. O yüzden okuyla başlayan bir sure. Dolayısıyla insan etrafındaki varlığı okuyacak. Tabii nasıl okuyacak? Aynı surede yaratan Rabbinin adıyla okuyacak. Dolayısıyla varlığı var eden ile olan ilişkisi üzerinden okuyan, okuyabilen bir insana bu ödev aslında bir hayat ödevi olarak başlıyor. O yüzden ilk inen ayet ve Kur'an'ın bu çok önemli suresi insanın dünya hayatındaki en önemli meşgalesini anlatıyor. Nedir o? Yaratıcıyı tanımak. Ve o gün bugündür, varlığın başından beri insanlık olarak hep nesneyi, eşyayı, canlıları ve oradaki ilmi ve iradeyi okuyarak geçiriyoruz. Cenab-ı Hak bunlar üzerinden kendi kudretini tanımaya insanı davet etti. O yüzden ikra bismi rabbikellezi halak, halakal insana min alak. Sen de bu yaratılışın bir parçasısın, kendini de oku. İkra ve rabbukal akram. Aynı surede tekrar tekrar okumaya varlığın ve eşyayı ve canlıyı. Ama kerem sahibi olan Allah'ın adıyla okumaya, ki bunların hepsini sana sunmuş bunlar. O yüce kudret. Nitekim biz onu da zaten bunları sunan diye tanıyoruz. Çünkü varlığın asansal ve kör süreçte bunca muazzam ve sistematik bir hal almasını veya denk gelmesini muhal gördüğümüzden, olası görmediğimizden, çünkü akreden varlıklarız. Evet. Bu ilişkiyi kurmakla kurmayı emreden bir girişi var surenin. Sonra aynı surede Cenab-ı Hak bu iyi okuma ve doğru okumaya yanaşmayan varlığı kendisine bir mülk alanı veya sahipsiz bulduğu bir ortamda bir ganimet gibi değerlendirecek, böylece çoğalmaya yönelecek. Daha fazla kişi sayısına, daha fazla mala, mülke, servete yönelecek ve bunları, ya bana kim sağlıyor bunları? Hem hayatını hem etrafındaki bunca güzelliği demeksizin sadece onları daha fazla sahiplenmeye yönelecek kimsenin aslında bir vakit sonra taşkınlığa yöneleceğini, tırnak içinde kendisini bir şey zannedeceğini. Bu süreç üzümü yiyip bağını sormayan bir süreç. Halbuki akreden kimse yediği üzüm tanesinden tutun, bunu ağzında tat ve duyu ile yaşadığı, ondan sonra bundan enerji sağladığı, ondan beslendiği bütün süreçleri düşünebilen bir varlık insan. Halbuki hayvanlarda bu yok. Yani biz dediğimiz buncaki gıdadan neler sağladığımızı bile gün geldi öğrendik değil mi? Vitaminleri çeşitlendirdik vesaire vesaire. Bu kadar farkına varabilme kabiliyetimizi de düşünürsek eğer, bunu bize bahşeden kudret, nimeti görebilelim istemiş. Dolayısıyla bağını soralım. Bu bağı var eden, yaratan kudreti. Cenab-ı Hak bunları sormayacakların taşkınlığa yöneleceğini, sadece taşkınlığa yönelmekle kalmayıp kendisi taşkın ve azgın bir hayata yönelmişken tutup etrafındakileri de ona kimse kulluk etmesin dercesine. Yani bunlar sanki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktıklarında şöyle demeyi umuyorlar. Öyle, bize öyle bir hayat yaşattın ki o hayatta çok büyüleyici şeyler vardı ve biz onların büyüsüne kapıldık. Dolayısıyla onları yaşadık, sana yönelmek çok zordu o hayatta. O şeylerin büyüsünden çıkıp seni tanımaya, büyüklüğünü tanımaya. O yüzden bak, etrafta kimsecikler yok sana bunu yapmış olan. Sanki hiç kimse yapmamışsa o zaman suç olmaktan çıkarmışçasına. Evet, çünkü sınıfta hiç kimse ödev yapmadıysa o zaman hoca hiç kimseye bir şey diyemez. Bu da öğrenci psikolojisidir.
Evet, evet.
Kafirlerin psikolojisi de böyle bir psikoloji olsa gerek. İyiliğe ve Rabbi ile iyi ilişki kuranlara karşı bir tahammülsüzlük. Bu tahammülsüzlük keşke sadece kıskançlık düzeyinde, çekememezlik düzeyinde kalsaydı. Ama öyle değil. Kaba kuvvete ve şiddete yönelen, karşı tarafı yok etmeye. Bunu biz Kabil'de görüyoruz mesela. Kabil, Cenab-ı Hakk'a kulluğu kabul edilmeyince kardeşinin Cenab-ı Hakk'a sunduğu kurbanlığın kabul edildiğini gördüğünde onu, ben seni katledeceğim dedi. Nasıl benimki kabul edilmez, seninki kabul edilir? Böyle bir şey olabilir mi? Seninkinin kabul edilmiş. Seninle alakalı bir durum. Bir başkasıyla ilişkili değil. Ama bu Kabil'de gördüğümüz prototip bütün kafirlerin psikolojisiyle birebir eşleşir ve onlar iyilere karşı hep bunu yaşarlar. Cenab-ı Hak surenin bu kısmında iyilere karşı tahammülsüz ve kaba kuvvete başvuran şiddet yanlısı yaklaşımı eleştirdi, ama bu eleştiri onları bütünüyle gözden çıkaran, artık tamamen lanetleyen değil, hep düşünmeye davet eden. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Bir baksan ki o ibadet eden, namaz kılan kimse ya hidayet üzere ise, yani ya o doğrusunu yapıyorsa, meseleyi bir düşünseydin diye bu açılardan onu kışkırtan, yani kışkırtan derken akletmesi yönünde kışkırtan demek istiyorum. Evet. O bakımdan onlar şiddet yanlısı kaba kuvveti kullandıkları bir yerde bile biz arayüzde ayetleri hep onları doğru yöne çekmeye çalışır bir dil kullandığını görüyoruz. Bu çok önemli. Önceki birlikteliğimizde bu kısımları uzun uzun vurgulamıştık. اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى. Sakınmayı, Cenab-ı Hakk'a karşı doğru davranışı, ona saygıyı öngören bir hal üzereyse ne olacak? Sen buna rağmen onu yok saymaya mı yöneliyorsun? اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى. İşte orada Cenab-ı Hak bugünkü kısma kadar gelmiş oldum. Dedi ki, bilmediler mi? Allah bu yaptıklarının farkında, biliyor. Yani siz bu yaptıklarınızla Cenab-ı Hakk'ı o bunlardan habersizmişçesine bir şeyler çevirdiğinizi mi zannediyorsunuz? Sizi bu yaptıklarınızla, her şeyinizle biliyor. Buna rağmen yapmayı tekrar onları kendileriyle yüzleştirme anlamında ve bize de, yani ve en azından İyi tarafta duranlara da, kötülerin bunu bilinçle ve kasıtla yaptıklarının altını çizerek, elem ya'lem bi ennallaha yara, Allah'ın gördüğünü bilmedi mi dedi. Sonra da işte Allah Azze ve Celle vazgeçmezlerse, kellâ le innem yentehi, eğer bu süreçte bu inattan vazgeçmezlerse, biz onların alınlarını alınlarından çeker alırız veya alınlarını karartırız. Ben önceki birlikteliğimizi de söyledim. Ben inanıyorum ki bir gün bu frontal lobla ilgili yalan söyleye söyleye ve hata ede ede, ki hata kötü davranış biçimi, yalan da kötü davranış biçimi, aslı olmayan bir şeyi üretiyorsunuz orada ve çok yoğun bir enerji harcıyorsunuz. Çünkü hiç aslı ve referansı bulunmayan şeyleri yoktan orada üretmeye çalışıyorsunuz. Orada daha bir renk değişikliği, bir
yani yüz kızarması oluyor değil
bir
mi?
Bir form bozar, evet, bozukluğu. Evet. Hatta sizin dediğiniz dışa vuran şekli de öyle, öyle değil mi?
Evet.
Yani yalan üzere veya suç üzere yakalandığında da bu kez bütünüyle beden de bir doğal diliyle reflekste bulunuyor. Bir dışa vurumda bulunuyor. Yani hani morarma dedikleri veya yüz kızarması dediniz. Dolayısıyla bunun içe bakan yüzüyle de bir karşılığı olabileceğini ayette sezinliyoruz.
Evet,
ben bin nasiye, nasiyetin kerdibetin hatia. Sonrasında Cenab-ı Hak taraftarları onların...
O zaten bugün itibariyle dinleyicilerimizle paylaştığımız bölüm değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
o kadar açıklayıcı,
ederim.
O kadar güzel bir şekilde aktardınız ki hiçbir soru işareti kalmadı aklımızda. Anlayamadığımız hiçbir nokta kalmadı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, ruhunuza, güzel yüreğinize ederim. Sağlık hocam.
Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sevgi ve saygılarla. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde. Bugün Alak suresini bitirdik. 15-19. Ayetlerinin Türkçe anlamı ve açıklamasını dinledik değerli hocamızdan. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
içimde bugün kıpır kıpır. Bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri pencerelerim yavaş yavaş.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Sağlık Haberleri köşemizde yayınımız sürüyor. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Kolaylıklar diliyoruz. Gündemimiz yoğun mu? Dünyada ve Türkiye'de ne gibi gelişmeler oluyor sağlık alanında? Hemen sözü size bırakalım.
Peki, COVID-19 salgınında özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede maalesef yeni vaka sayıları artış göstermeye başladı. Ve şimdi bir yandan artan vaka sayılarını, diğer yandan ise yeni mutasyon konuşuluyor. Hatırlatmak gerekirse hemen Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omikron olarak isimlendirilmişti yeni varyantın ismi. Şu an birçok ülkede görülmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi. Söz konusu olan Omikron varyantı şu an itibariyle en az 23 ülkede görüldüğü ve aşıların nasıl bir etkisinin olmadığı ise şu an biliniyor. Bunlar araştırılıyor. Genel direktörün bir açıklaması oldu Dünya Sağlık Örgütü'nden yine. COVID-19'un Omikron varyantına karşı aşıların etkinliği hakkında öğrenilecek daha çok şey var dedi. Ve geniş kapsamlı seyahat yasakları getirilmişti bazı ülkelerden de. Bu seyahat yasaklarının Omikron'un ülkeler arası yayılımını engellemesi için bir önlem olamayacağını söyledi. Yayılmasını engelleyemez dedi. Avrupa Hastalık Önleme Kontrol Merkezi'nden geldi yine bir açıklama. Bu da aslında birazcık son durumu özetliyor. Birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinin vakaların yarısından fazlasının Amerikan varyantı kaynaklı olabileceğini bildirdi. Hemen Türk nüfusunun çok yoğun olduğu, yani daha fazla olduğu ülkelerde durum nedir diye bir bakarsak izninle. Fransa'da son 7 günde yoğun bakıma alınanların sayısı yaklaşık %44 oranında bir artış gösterdi. Sağlık yetkilileri COVID-19'un Omikron varyantına bağlı 3 vakanın tespit edildiğini kaydetti.
Yeşim Hanım, ya çok özür dileyerek sesiniz biraz kesik kesik geliyor ama acaba hani mikrofondan, kulaklık mikrofonundan kaynaklı bir sorun mudur?
Hayır, şu anda herhalde bulunduğumuz yerden bir kesinti var çünkü tam cam kenarındayım. Daha iyi mi şu anda, biraz daha yaklaşıyorum.
Aynı, aynı ama peki böyle devam edelim o zaman. Şu anda yapacağımız sanıyorum bir düzenleme olamayacak.
Avusturya'da vaka artışları ve can kayıpları sürüyor ve yeni varyantın görüldüğü ülkeler içerisinde de yer alıyor. Yine İspanya'da vaka sayıları bir ay içerisinde 4,5 kat artış gösterdi. Sağlık Bakanı'ndan bir açıklama geldi. 5-11 yaş arasındaki çocuklara Aralık Ocak'ta COVID-19 aşısı başlanması için Pfizer'den belli bir miktar doz, 3.3 milyon doz aşı geleceğini açıkladı. Yine Türk vatandaşlarının çok yoğun olarak çıkardığı Almanya'ya gidecek olursak, Almanya'da da vaka artışları söz konusu ve bölgelerde hastanelerin kapasitesinin sınırına geldiği belirtildi. Bundan dolayı çok geniş yeni tedbirler hayata geçirildi. Başbakan Merkel'in bir açıklaması oldu. Başbakan Merkel durumu çok ciddi olarak yorumladı ve vaka sayılarının yüksek seviyede seyrettiğini işaret etti. Almanya'da yeni tedbirlerden öne çıkan birkaç tanesini hemen vermek istiyorum burada. Buradaki vatandaş sayımız da çok fazla çünkü.
Evet.
Ülke genelinde mağazalara girişlerde iyileşmiş ve aşılanmış kuralı geçerli olacak. Temel gıda gıdaları satıldığı yerler bu kuraldan muaf olacak. Sinema, tiyatro, restoran gibi yerlere aşılanmış ve iyileşmiş olanlar için de 2G kuralı. Bunlar girebilecekler. Aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin katıldığı özel buluşmalarda bir hane halkı ile başka bir haneden en fazla 2 kişi yer alabilecek. Yine yılbaşı hemen önümüzde, onunla ilgili bir tedbir kararını vermek istiyorum. Yılbaşında 31 Aralık ve 1 Ocak'ta ülke genelinde toplanma yasağı uygulanacak. Ayrıca yılbaşı öncesi havai fişek satılması yasaklanacak.
Evet.
Aşı kampanyasını hızlandırmak için de Almanya'da eczanelere ve diş doktorlarına aşı yapma izni verilecek. Hemen Amerika Birleşik Devletleri Biden'a girerse, Biden'ın açıklaması oldu. ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes niyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Yine ABD gelecek haftadan itibaren ülkeye giren herkesten uçağa binmeden önce negatif PCR testi sonucunu istik. Bunun da altını buradan çizmiş olalım. Bunun yanı sıra yeni varyant her geçen gün başka ülkelerde de görülmeye başlanıyor. İtalya İlaç Ajansı 5-11 yaş grubundaki çocukların azaltılmış dozda Pfizer-BioNTech'in yeni koronavirüs açısından yapılabilmesini onay verdi. İlaçla ilgili bir iki gelişmeye bakıp ondan sonra Türkiye'ye girelim eğer istersen.
Olur.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi kurumu Avrupa İlaç Ajansı'ndan bir açıklama geldi. Fransız ilaç firması tarafından COVID-19'a karşı geliştirilmiş olan bir aşı vardı. Bunun için ön değerlendirme sürecinin başladığını söyledi. Yine İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini %79 oranında azalttığı tespit edilen bir ilaç söz konusuydu. Bunun da İngiltere kullanımına onay verdi.
Evet, peki bizim şu anda Türkiye'de kullandığımız aşıların bu yeni varyanta etkisi ne durumda?
Bununla ilgili detaylar aslında bu hafta yapılan koronavirüs bilim kurulu sonrasında yapılan açıklamalarda yer aldı. Hemen onun öncesinde şeyi belirteyim. Vaka sayılarımız
evet, Türkiye'de durum nedir?
Bin,
evet, onu da öğrenelim.
30 bin bandında gidiyordu. Birazcık bir düşüş söz konusu oldu ama hala 20 bin bandının altına inemedik. Dün itibariyle 21.747 kişinin testi pozitif çıktı ve 192 vatandaşımız maalesef COVID'e bağlı olarak hayatını kaybetti.
Evet.
Koronavirüs Bilim Kurulu Güney Afrika'da ortaya çıkan bu Omikron varyantı aşı programı, salgının seri ve Türkovak aşısı gündemiyle bir araya geldi geçtiğimiz günlerde. Bakan Koca bundan sonra bir açıklama yaptı. Yeni varyantların çıkmasının beklenen bir durum olduğunu, ancak endişe verici bir gelişme şu an için bulunmadığını vurguladı. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır dedi. Ön bilgilere göre ise Omikron varyantı daha hızlı bulaşmaktır, ancak daha çok hasta edici özellikle olduğunu gösteren herhangi bir bulgu yoktur açıklamasında bulundu. Ve Türkiye'de ise şu an itibariyle Omikron varyantına rastlanmadığını ifade etti.
Hı hı.
Yeni tedbirler alınacak mı endişesi vardı, çünkü avaşalık olması üzere çok tedbirler hayata geçirilmeye başlandı. Bu konuda da Bakan Koca şu anda yeni tedbir alınmasını gerektiren bir durumun bulunmadığını, ancak sürecin hassasiyetle takip edildiğini söyledi.
Evet.
Hemen senin soruna gelecek olursam, yeni varyanta karşı aşıların etkinliği ne dediğimizde,
evet,
Türkiye'de aşıların tarzı olarak kullanıldığına dikkati çekti Bakan Koca. Bu önemli bir avantaj dedi. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığın topladığı gerçek hayat verileri arma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır şeklinde bir açıklamada bulundu. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımız aşılarını tamamlasınlar. Evet, bu korunmada son derece önemlidir dedi. Bunu söylediğimizde hemen aşılama oranlarına bakalım. Türkiye'de aşılama oranları 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %81.44, birinci doz olanların oranı ise 90.73 oldu. Ancak burada hemen hatırlatıyoruz, tam doz aşıdan artık kastedilen iki doz aşılama da değil, zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın üçüncü doz koruyucu yani rapel dozlarını da yaptırmaları gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkovak yerli aşı ile ilgili önemli açıklamalar olmuştu. Evet. Acil kullanım onayı için açıklamalar vardı. Bunlar için şu anda Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bakılıyor. Bakan Koca yerli aşı Türkovak'la ilgili de açıklama yaptı. Acil kullanım onayı için uluslararası tanırlılığı olan ve regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na müracaat edildiğini anımsattı. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak uygun görmesi halinde de bu yıl bitmeden, yani önümüzde kısa bir süre var, yerli aşının yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim şeklinde bir açıklaması oldu Sayın Fahrettin Koca'nın.
Evet, son olarak birkaç dakikamız da kaldı Sayın Kararslan.
Hemen SMA'ya geçiyorum.
Evet, tam bunu soracaktım. Bununla ilgili Sayın Bakan'ın açıklamaları oldu mu? Bir de Dünya Engelliler Günü'yle ilgili neler söyleyeceksiniz?
Hemen söylüyorum. Bu aslında çok uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Çeşitli vatandaşlarımızın da çocuklarıyla birlikte gündeme geliyordu. Sayın Fahrettin Koca Bilim Kurulu sonrasında SMA Bilim Kurulu toplanmıştı. Yaptığı açıklamada evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz dedi. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getiriliyor. Tarama sonucunda genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilecekler. Bedeli devlet tarafından karşılanacak. Evet. Yapılacak yeni doğan taraması ile tespit edilen hastalar için uygun tedaviye derhal ve en kısa sürede başlanılacak. Bir de bir ilaç vardı. O ilaç maddeli, o etken maddeli ilacımız bakanın ağzından veriyorum. Tedavi rehberinde tanımlı tüm hastalarımız için kullanılmaya devam edecektir. Bu ilacı kullanan hastalar için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır dedi. Ve bugün hemen hızlıca anlatıyorum. Önemli bir gün, Dünya Engelliler Günü. Burada toplumsal farkındalığın artırılması çok büyük önem taşıyor. Hepimizin bir gün engelli olabileceğimizi düşünerek davranmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 1 milyardan fazla engelli bulunduğunu açıkladı. Türkiye'deki ulusal engelli veri sisteminde kayıtlı yaklaşık 2.6 milyon engelli vatandaşımız bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar 62.337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor kırıldığını ve gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade etti. Engellilerimiz için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çok önemli bir çalışması var. Umut Evleri bulunuyor. Evet. Bakanlıkça engellilerin toplumla kaynaşmasını sağlayabilmek amacıyla engelli bireyler müstakil evlerde veya apartman dairelerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayata geçirilmişti Umut Evleri. Bakım ihtiyacı bulunan engelli bireyler burada kalıyorlar. Umut Evlerinde bir evde 4 ila 6 engelli evde bakım görevlilerinin refakatinde ve mesleki personelin gözetiminde sağlanıyor. Koşulları taşıyan engellilerimiz de bu hizmetten yararlanabiliyorlar.
Evet, Sayın Kararslan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Son olarak şu cümlelerle sonlandıralım öyleyse. Engelsiz sağlıklı nice günler temennisiyle size de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
İnşallah,
ve aktardıklarınız için.
Herkese sağlıklı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Kararslan telefon hattımızın diğer ucundaydı Sağlık Haberleri köşemizde. özellikle sağlık konusunda yaşanan gelişmeleri, yeni mutasyonu, tedbirleri, bilim kurulundan önemli başlıkları, SMA hastalığını ve Dünya Engelliler Günü'nü konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle hem bugünün hem de bu haftanın Güne Bakan'da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.